Dördüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa 189. Bana kendi öğüt ve kendi sözlerime uyup da acıyı ne diye kendime mal etmediğimi soruyorsunuz. İşte bunun cevabını size müthiş bir utanç içinde veriyorum. En kutsal görevimden bu ana kadar kaçındıysam bu şundan korkan biri, değersizin biri ya da günahkarın biri olmamdan ileri geliyordu. Çünkü Tanrı bugüne kadar bana kaçınılması imkanı olmayan şeyi sonunda yapacak gücü vermedi. Delikanlı, tanımadığım genç adam, söylediğiniz müthiş sözler yüreğime işledi. Yapılması zorunlu olanın birinde birini yapmadığımı biliyorum ve utanarak açığa vuruyorum ki bu evin parıltısını ve hayatımın küçültücü yanını terk etmek ve sizin deyiminizle tıpkı bir hac yolcusu gibi yollara düşmek benim için bir görev olmuş bulunuyor, hem de çok zamandan beri. Şu anda bütün ruhumla utanmaktan ve alçalmışlığımın üzerine eğilmekten gayri verecek cevap bulamıyorum. Üniversiteliler birer adım gerilemişlerdir. Şaşkınlıkla susmaktadırlar. Bir ara olur. Sonra Tolstoy gittikçe yavaşlayan bir sesle devam eder. Ama belki de, evet belki de her şeye rağmen acı çekiyorum. Belki de insanlara vermiş olduğum öğütleri kendim yerine getirecek kadar güçlü ve dürüst olamadığım için acı çekmekteyim. Belki de vicdanımdaki bu ıstırap, beden ıstıraplarının en şiddetlisinden daha çok acı vericidir ve belki de Tanrı'nın bana kendi evimi zindan etmesiyle uygun gördüğü bu işkence, ayaklarımda zincirlerle hapiste olmaktan daha müthiştir. Ama hakkınız var. Sadece beni ilgilendiren bu acı neye yarar ki? Birinci üniversiteli, biraz utanmış gibi. Ateşlenince eğer aşırı konuşmuşsam bağışlamanızı dilerim, Leo Nikolayevich Tolstoy. Tolstoy: Hayır, hayır, size teşekkür borçluyum. Vicdanımız sarsmış olan birisi isterse bunu yumruklarıyla yapmış olsun, yine de bizim için çalışmış demektir. Bir sessizlik olur. Tolstoy durulmuş bir sesle devam eder. Her ikinizin soracak başka bir şeyi daha var mı? Birinci üniversiteli, biraz utanmış gibi. Tek sorumuzu sormuş olduk. Bizden yardımınızı esirgemenizin Rusya için, bütün insanlık için bir bahtsızlık olduğunu sanırım. Zira bu çöküntüyü, bu ihtilali artık hiçbir kimsenin durduramayacağını hissediyorum ve hissediyorum ki bu ihtilal yeryüzündeki en korkunç şeylerden daha korkunç olacak. Bu hareketi yönetecek insanlar ise demir gibi sağlam, yumuşak nedir bilmeyen, gözü pek azimli kimseler olacak. Eğer siz başımıza geçmiş olsaydınız, bu hareketiniz milyonların kalbini kazanacak ve daha az kurban verdirtecekti. Tolstoy: Ama benim yüzümden tek bir insan bile ölseydi, bunun hesabını vicdanıma veremezdim. Alt kattan doğru bir gong sesi duyulur. Yazıcı konuşmayı kesmek için Tolstoy'a seslenir. Öğle yemeği için gong çaldı. Tolstoy acı bir sesle: Evet, yemek yemek, çene çalmak, yemek yemek, uyumak, dinlenmek, yine çene çalmak. İşte boş ömrümüzü böyle geçiririz. Bu sırada başkaları çalışmakta ve böylece tanrılarına karşı olan kulluk görevini yerine getirmektedirler. Yine delikanlılara döner. İkinci üniversiteli: Demek isteğimizi geri çevirdiğinizden başka bir haber yok dostlarımıza götürecek. Bizi destekleyecek hiçbir sözünüz yok mu? Tolstoy delikanlının yüzüne dikkatle bakar, düşünür. Dostlarınıza benim adıma şu sözleri söyleyin. Rusya'nın genç adamları, sizi seviyorum ve size karşı saygı duyuyorum. Çünkü sizler kardeşlerinizin hayatını düzeltmek için kendi hayatınızı tehlikeye koyacak kadar onların acısını yakından duyuyorsunuz. Sesi sertleşir ve keskinleşir. Ama size karşı bütün duyduklarım bu kadar ve sizler bütün insanları sevmeyi, bütün insanlarla kardeş olmayı reddeder etmez, ben de sizlerle birlikte olmayı kabul etmiyorum. Üniversiteliler susmaktadırlar. Sonra ikinci üniversiteli kararlı davranışla ilerler ve sert bir anlatımla başlar. İkinci üniversiteli. Bizi kabul etmiş ve bize karşı apaçık davranmış olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir daha karşınızda bulunmayacağımız muhakkak. Hem benim gibi bilinmez bir insanın tek bir veda sözü etmesine de izin vermeyin. Ama size şunu demek isterim ki Leo Tolstoy, insanlar arasındaki ilişkilerin sadece sevgiyle düzeltilebileceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Böylesi sadece zenginler ve tasasızlar içindir. Ama çocukluklarından beri hep aç gezen ve bütün ömürlerini de efendilerinin baskısı altında çürütenler, bu kardeş sevgisinin Hristiyan göklerinden yere inmesini daha fazla bekleyemeyecek kadar yorgundurlar ve kendi yumruklarına güvenmeyi üstün tutacaklardır. Ben ölümünüzden önce size şunu söylemek isterim ki Leo Tolstoy, dünya yine kana boğulacak. Sadece efendiler değil, fakat bu efendilerin çocukları da öldürülecek ve parça parça edilecek ki onlardan da bu yeryüzüne bir fenalık gelmesin. Size nasıl yanılmış olduğunuzu kendi gözlerinizle görmenin de nasip olmamasını dilerim. Evet, bunu bütün kalbimle dilerim. Tanrı size huzurlu bir ölüm versin. Delikanlının bu ateşliliği karşısında Tolstoy geriler. Ama sonra kendini toplar, delikanlıya doğru yürür ve çok sade bir anlatımla söze başlar. Tolstoy: size özellikle son sözleriniz için teşekkür ederim. Bana 30 yıldan beri özlemimi çektiğim bir şeyi, huzur içinde bir ölümü dilediniz. Üniversiteliler eğilip selamlarlar ve çıkarlar. Tolstoy uzun süre arkalarından bakar, sonra bir aşağı bir yukarı heyecanlı heyecanlı dolaşır ve yazıcısına döner. Bu genç adamlar, bu Rus gençleri ne eşsiz, ne yiğit, ne onurlu ve ne güçlü delikanlılar. Bu ateşli, bu inanmış gençlik öyle eşsiz, öyle muhteşem ki. 60 yıl önce Sivastopol önünde gördüğüm zaman da böyleydiler. Tıpkı şu andaki serbest ve sert bakışlarla ölüme ve her türlü tehlikeye atılıyorlardı. Bu kadar ısrarla, bu kadar hazır ve dudaklarında bir gülümseyişle, bir hiç uğrunda ölmek için. Boş bir mahfaza, anlamsız sözler ve gerçekten uzak sözler ve bir düşünce uğruna hayatlarını, o eşsiz gençliklerini feda etmek için sadece tek bir şey, sadece sevgi yetiyordu. Şimdi ise bütün bu ateş, bütün bu kuvvet, kutsal bir göreve hizmet edercesine, kine ve insanları boğazlamaya kul köle oluyor. Ama yine de bana iyilik ettiler. Bu iki genç beni ta benliğimden sarstı. Çünkü söyledikleri çok doğru. Artık bu zaaftan kendimi kurtarıp verdiğim söz uğruna harekete geçmem gerekti. Ölümüme iki adım kalmışken daha hala duraksamak. Gerçeğin sadece gençlikten, evet, sadece gençlikten öğrenildiği ne kadar doğru. Kapı hızla açılır ve kontes sert bir hava akımı gibi içeriye girer. Sinirlidir. Davranışlarında bir tedirginlik vardır. Gözleri eşyanın birinden ötekine dolaşmaktadır. Konuştuğu sırada başka şeyler düşündüğü ve müthiş bir tedirginlikle harap olduğu pek belli. Yazıcının suratına bile bakmaz ve sadece kocasıyla konuşur. Hemen arkasından kızı Şaşa girer. Anasının hareketlerini kollamak için arkasından gelmiş bir hali var. Kontes: öğle yemeği saati geldi geçti. Daily Telegraph'ın yazarı yarım saattir oturmuş senin makaleyi, ölüm cezası üzerine makaleni istiyor da sen bu olanlar yüzünden kendisini bekletiyorsun. Ah bu terbiyesiz, bu kaba halk. Uşak daha aşağıdayken geleceklerini konta haber vermiş miydiler diye sorunca biri şu cevabı verdi: hayır, biz konta filan bir şey bildirmiş değiliz. Bizi Leo Tolstoy çağırttı. Sen de kalkmış dünyayı kendi kafaların içi kadar sersem görmek isteyen budalalarla konuşuyorsun. Çevresini sinirli sinirli gözden geçirir. Bu adanın hali ne böyle? Kitaplar yerlerde geziyor. Her şey karma karışık ve toz içinde. İyi ki doğru dürüst birisi gelmedi. Rezil olurduk. Koltuğun yanına gider ve eliyle dokunur. Bunun da yüzü artık iyice parçalanmış. Utançtan yere geçmek hiçbir şey değil. Hayır, hayır, etrafta yüzüne bakılacak bir şeyler kalmamış. İyi ki yarın Tula'dan döşemeci geliyor. Koltuğu hemen tamir ettirmeli. Hiç kimse cevap vermez. Konte sinirli sinirli etrafına bakınır. Haydi rica ederim, gel artık. Adamı daha fazla bekletemezsin ya. Tolstoy birdenbire pek fazla sararmış ve tedirgin olmuştur. Hemen geliyorum. Yalnız burada biraz daha işim var. Düzenleyeceğim bir şey var da. Bunu yaparken Sasha da bana yardım edecek. Sen benim kusuruma bakma da konuyu yalnız bırakma. Ben de hemen gelirim. Kontes kıvılcımlar parıldayan bakışlarıyla bütün odayı bir daha gözden geçirdikten sonra gider. Kadın odadan çıkar çıkmaz Tolstoy hemen kapıya atılır ve anahtarı acele acele çevirir. Sasha, babasının bu halinden korkmuştur. Nen var baba? Tolstoy, büyük bir heyecan içinde elini kalbine bastırır ve kelimeler ağzından dökülür gibi konuşur. Yarın döşemeci gelecek, çok şükür ki. Daha vakit var, çok şükür. Sasha, iyi ama ne var ki? Tolstoy, heyecanlı. Bir bıçak, çabuk bir bıçak ya da makas ver. Onun bu hali karşısında hiçbir şey anlamayan kız tuhaf tuhaf bakar ve yazı masasından aldığı bir kağıt makasını uzatır. Tolstoy sinirli bir çabuklukla ve kapalı kapıya zaman zaman korkuyla bakarak koltuktaki yırtığı makasla büyütür, sonra da dışarıya fırlayan at kılları arasındaki sinirli elleriyle bir şeyler araştırır. Sonunda bulduğu kırmızı bal mumu ile mühürlü bir mektubu alır. Ah, nasıl gülünç değil mi? Tıpkı bayağı bir Fransız romanındaki kadar gülünç. Büyük bir rezalet. Ben 83 yaşımdan sonra hem de kendi evimde en önemli kağıtlarımı bile saklamak zorunda kalayım. Çünkü her şeylerim karıştırılıyor. Çünkü peşimden hiç ayrılınmıyor. Çünkü her sözüm ve her sırrım izleniyor. Ah, bu evdeki hayatım ne kadar utanç verici. Nasıl da bir cehennemden farksız. Yatışır, mektubu açar ve Sasha'ya okur. Bu mektubu 13 yıl önce yazdım. Anandan ve bu cehennem hayatından kaçıp kurtulmak istediğim sırada. Bu mektup sizlerle bir vedalaşmaydı ama ben kendimde bu veda cesaretini bulamadım. Titreyen elleriyle mektubu haşırdatır ve zayıf bir sesle kendi kendine okur. Bir yandan size karşı mücadele edip sizi kışkırtarak onu 6 yıldan beri sürdüğüm bu ömrü artık daha fazla devam ettirmek olanağını bulamıyorum. İşte böylece çoktan yapmaktığım gereken bir şeyi yapıyorum, yani buradan kaçıyorum. Eğer bunu açıkça yaparsam dayanamayacağım ve kararımı uygulayamayacağım. Oysa, haydi beni bağışla, yapacağım hareket size acı verecek olursa beni bağışlamanızı rica ediyorum ve özellikle Sonya sana rica ediyorum. Beni iyilikle kalbinden sil ve arama. Benden yakınma, beni kabahatli çıkarma. Güçlükle soluk alır. Of, 13 yıl daha kendimi işkenceye sokmakta devam ettim. Her söz eskisi kadar doğru ve bugünkü hayatımda hep aynı zayıflık ve korkaklık içinde. Daha hala kaçmadım, daha hala bekliyorum ve hep bekliyorum, hem de neyi beklediğimi bilmeden. Daima her şeyi bütün açıklığıyla gördüm ve daima da ters davrandım. Size karşı daima fazla zayıf ve isteksizdim. Ayıplanan bir kitabı hocasından saklayan bir öğrenci gibi ben de bu mektubu buraya sakladım. Eserlerimin mülkiyetini bütün insanlara bağışlamayı sizden rica eden vasiyetnameyi ise sizin ellerinize verdim. Sırf evin huzurunu korumak için. Evet, kendi vicdanımın huzurunu koruyacak yerde. Ara. Yazıcı. Sayın Leo Nikolayevich Tolstoy, madem ki böyle umulmadık bir fırsat oldu, elbette bir soru sormaklığıma izin verirsiniz. Tanrı sizi çağıracak olsaydı. Sizin bu son ve en içten dileğinizin, kitaplarınızın mülkiyetinden vazgeçilmesi isteğinizin gerçekten yerine getirileceğine inanıyor musunuz? Tolstoy, korku içinde. Elbette, yani sinirli. Hayır, ben de bilemem bunu. Sen ne dersin Sasha? Sasha başka tarafa döner ve susar. Tolstoy. Aman ya Rabbim, bunu düşünmemiştim. Ya da bir kere daha samimi değilim. Evet, ben sadece bunu düşünmek istememiştim. Her açık ve düpedüz karardan kaçındığım gibi yine kaçındım. Yazıcının yüzüne dikkatle bakar. Doğru. Karımın ve oğullarımın bu son isteğime, şu anda inancıma ve manevi görevlerime nasıl önem vermiyorlarsa, öylece önem vermeyeceklerini biliyorum. Benim kitaplarımla ticarete kalkışacaklar ve öldükten sonra da beni insanların yanında yalancı çıkaracaklar. Azimli bir hareket yapar. Ama hayır, bu olmamalı. Buna izin vermemeli. Son olarak bir defa da açıklık olsun. Bugün gelmiş olan üniversiteli bu dürüst ve tam insan nasıl söylüyordu? Dünya benden harekete geçmemi bekliyor. Artık dürüstlük, açık, temiz ve tereddütsüz bir karar bekliyor benden. İnsan 83 yaşındayken ölüm karşısında öyle pek uzun boylu gözünü yumamaz. Onun ta gözünün içine bakmak ve yargılarına uymak gerek. Evet, bu tanımadığım insanlar bana iyi öğüt verdiler. Perişanlıkların hepsi de sadece bir ruh korkaklığını gizler. Açık ve dürüst olmak gerekli. Ve ben de sonunda, evet şu anda hayatımın son saatinde, 83 yaşımda ben de öyle davranmak istiyorum. Sonunda. Yazıcısına ve kızına döner. Sasha ve Vladimir Korveviç, yarın vasiyetnamemi hazırlayacağım. Hem de açık, belirli, hepimizin elini kolunu bağlayacak ve kıpırdatmayacak bir vasiyetname. Yazılarımın bütün gelirini, bu yüzden gelen bütün kirli parayı herkese, bütün insanlığa bağışlayacağım. Bütün insanlar için vicdanımın perişanlığıyla söylemiş, yazmış olduğum sözlerimle ticaret yapılmayacak. Yarın öğleden önce yanıma gelin ve ikinci bir tanık daha getirin. Artık daha fazla tereddüt etmemeliyim. Ölüm elimi durdurur belki de. Sasha, bir saniye izin ver baba. Seninle tartışmak istediğim için değil ama eğer annem dördümüzü burada beraber görecek olursa uğranılacak güçlüklerden korkuyorum da. Hemen kuşkulanacak ve isteğini son dakikada belki de sarsacak. Tolstoy, düşünceli. Hakkım var. Hayır, burada bu evde temiz ve haklı bir iş yapmama imkan yok. Buradaki bütün hayat yalan dolan. Yazıcısına. Yarın öğleden önce 11'de Grumont ormanında, çavdar tarlasının arkasında, soldaki büyük ağacın yanında benimle buluşacak gibi hareket edin. Ben de her vakitki at gezintimi yapıyormuşum gibi davranacağım. Siz her şeyi hazırlayın. Umarım ki Tanrım son çağımda kendimi kurtaracak direnmeyi bana verir. Öğle yemeği için çalınan gong ikinci olarak ve daha şiddetle vurur. Yazıcı. Fakat şu anda Kontes'e hiçbir şey fark ettirmemelisiniz. Yoksa her şey boşuna olur. Tolstoy. Güçlükle soluk alır. Durmadan ikiyüzlülük, düşündüklerini karşısındakinden durmadan saklamak ne korkunç şey. İnsanların önünde içten olmalı. Tanrı'nın önünde içten olmalı. Kendi kendisinin önünde insan içten olmak ister de karısının ve çocuklarının önünde neden bunu yapamasın? Hayır, hayır. Böyle yaşamak kabil değil. Böyle yaşamak kabil değil. Sasha korku içinde. Annem geliyor. Yazıcı kapının anahtarını çabuk çabuk çevirir. Tolstoy da heyecanını gizlemek için yazı masasına gider ve arkasını kapıya dönmüş olduğu halde durur. Tolstoy inler. Bu evdeki yalan dolan beni zehirliyor. Ah, hiç olmasa bir kerecik içten olunabilseydi. Hiç olmazsa ölüm karşısında. Kontes hızla girer. Ne diye gelmiyorsunuz? Hep böyle vakit kaybettirirsiniz insana. Tolstoy karısına doğru döner. Yüzünde hemen de olgun bir huzur anlatımı vardır. Yavaş ve sadece ötekilerin anlayabileceği bir sesle başlar. Doğru. Hakkım var. Ben hep böyle çok vakit kaybettiriyorum. Ama asıl önemli olan şu. Haklarını tam olarak elde edebilmeleri için insanlara vakit kalıyor böylece. İkinci sahne. Aynı odada ertesi gün gecenin geç saatlerinde. Yazıcı. Bugün her zamankinden daha erken yatağa girmeniz gerekirdi Leo Nikolayevic. Uzun bir at gezisinden ve heyecanından sonra yorgun düşmüş olmalısınız. Tolstoy. Hayır, hiç de yorgun değilim. İnsanlar sadece bir şeyden yorgun düşerler. Kararsızlıktan. Ne çeşit olursa olsun bir iş yapmak insanı kurtarır, hatta iyidir. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşır. Bugün iyi davranıp davranmadığımı bilmiyorum. Bu işi önce bir vicdanıma sormalıyım. Eserimi kendilerine borçlu olduğum insanlara geri vermekle ruhumdaki ağırlık hafifledi ama bu vasiyetnameyi gizli değil de herkesin önünde ve inanmış olmanın verdiği bir yüreklilikle yapmalıydım. Gerçek uğrunda serbest yapılması gereken şeyi belki onur kırıcı biçimde yaptım. Ama çok şükür ki yaptım. Hayatta bir basamak daha çıktım. Ölüme bir basamak daha yaklaştım. Şimdi en gücü en sonu kaldı. Son gelince hiç vakit geçirmeden ve tıpkı bir hayvan gibi sürüne sürüne ormana gitmek. Zira bu evde ölümüm de hayatım gibi iştenlikten uzak olacak. 83 yaşındayım ve dünyadan elimi ayağımı çekecek günü daha hala kendimde bulamıyorum ve belki de tam zamanını kaçıracağım. Yazıcı. Bunu kim bilebilmiş ki? Bunu bilmek kabil olsaydı her şey iyi giderdi. Tolstoy. Hayır, Vladimir Karveviç. Böyle hiç de iyi olmazdı. Şu eski menkıbeyi bilmez misiniz? İsa'nın ne vakit öleceklerini bilmekten insanları nasıl yoktun bıraktığını bana vaktiyle bir köylü anlatmıştı. Daha önceleri herkes öleceği saati bilirmiş. İsa yeryüzüne geldiği zaman görmüş ki bazı köylüler tarlalarını sürmemekte ve günahkarlar gibi yaşamaktadır. O vakit İsa bunlardan birini bu tembelliği için paylamış. Fakat miskin herif artık ürünü alamayacak olduktan sonra ne diye toprağa tohum atacakmışım diye homurdanmış. Bu cevabı alan İsa insanların ölecekleri anı önceden bilmelerinin iyi olmadığını görmüş ve onları bundan yoksun bırakmış. İşte o zamandan beri köylüler hiç ölmeyeceklermiş gibi tarlalarını işlerler, doğrusu da budur. Zira insan ancak çalışarak sonsuzluktan tam payını alabilir. İşte ben de bugün öyle davranmak, anılar defterini işaret eder ve günlük tarlamı işlemek isterim. Dışarıdan doğru sert adımlar duyulur, kontes içeri girer. Sırtında geceliği vardır. Yazıcıya ters ters bakar. Kontes. Aa, oysa ben sonunda yalnız kaldığını sanmıştım. Seninle görüşecektim de. Yazıcı eğilerek selamlar. Ben çıkıyorum. Tolstoy. Hoşça kalın Aziz Vladimir Karveviç. Kontes. Kapı kapanır kapanmaz. Senden bir an ayrıldığı yok bu adamın. Tıpkı bir kene gibi sana yapışıyor. Ve benden nefret ediyor. Bu kötü, bu düzenbaz herif seni benden uzaklaştırmak istiyor. Tolstoy. Sonya, ona karşı haksızlık ediyorsun. Kontes. Benim haklı çıkmak istediğim yok. Bu adam bizim aramızda zorla sokuldu. Bu adam seni benim elimden çaldı ve çocuklarından uzaklaştırdı. O burada olalı beri artık benim hiçbir değerim yok. O da sen kendinde şimdi bütün dünyanın malısınız. Sadece biz en yakınlarının değilsin. Tolstoy. Gerçeği söylemem gerekliyse Tanrı'nın istediği de bu. Herkesin olmak ve nefsine ve kendininkilere hiçbir şey alıkoymamak. Kontes. Evet, belli. Bu herif, çocuklarımın hakkını çalan bu adam, seni bu sözlerle kandırıyor. Onun seni bize karşı kışkırtıp desteklediğini de biliyorum. İşte bundan dolayıdır ki onu, bu kışkırtıcıyı artık bu evde görmek istemiyorum. Tolstoy. Ama sen de biliyorsun ki Sonya, çalışmalarım için bu adam bana gerekli. Kontes. Yüzlercesini bulabilirsin. Kızgın. Ona katlanamıyorum. Seninle aramda bu adamı görmek istemiyorum. Tolstoy. Sonya, benim iyi karıcığım. Rica ederim, heyecanlanma. Gel, otur şuraya. Haydi birbirimizle sakin sakin konuşalım. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Tıpkı beraber yaşamaya başladığımız zamanlardaki gibi. Düşünsene bir. Sonya, iyi sözlerden ve iyi günlerden ne kadar az payımız kaldı. Kontes sinirli sinirli çevresine bakınır ve titreyerek oturur. Beni dinle Sonya. Bu adama ihtiyacım var. İnancım zayıf olduğu için bana gerekli belki de. Zira Sonya, ben olmamı istediğim kadar kuvvetli değilim. Gerçi yeryüzünün şurasında burasında benim inancıma katılan binlerce insanın bulunduğunu geçen her gün bana ispat etmekte. Fakat şunu anlamam gerekli ki dünya işlerine bağlı kalbimizin kendine güveni için buna ihtiyacı var. Hiç değilse tek bir insanın yakın, soluğu duyulan, görünen, hissedilen ve elle tutulabilen sevgisine ihtiyacı var. Azizler hiçbir yardımcıları da olmadan yalnız başlarına hücrelerinde oturabilirlerdi belki. Hatta yanlarında kimse bulunmadığı için korkmazlardı. Ama sen de görüyorsun ki Sonya, ben aziz falan değilim. Çok zayıf ve artık iyice ihtiyarlamış bir adamdan başka neyim ki? Bunun için de şu andaki ihtiyar ve yapayalnız ömrümün en değerli şeyi olan inanıma katılacak birisinin vücuduna ihtiyacım var. Eğer sen 48 yıldan beri borçlulukla saygı beslediğim karım bu işi yapmış olsaydı, benim inanıma katılsaydı, hiç kuşkusuz ömrümün en büyük mutluluğunu duymuş olacaktım. Fakat sen Sonya bunu hiçbir zaman istemedin. Sen benim ruhum için en değerli şeye hiçbir zaman sevgi duymadın. Ve hatta korkarım ki buna karşı kin besliyorsun. Kontes bir hareket yapar. Hayır, hayır. Beni yanlış anlama Sonya. Ben senden yakınmıyorum. Sen bana ve bu dünyaya elinde olan şeyi verdin. Bol bol ana şefkati gösterip hepimizle ilgilendin. Kendi ruhunda yaşamadığın bir inanç uğrunda elbette ki feragat gösteremezsin. Benim içimdeki düşüncelerle aynı fikirde olmadığın için seni nasıl suçlu görebilirim? Öyle ya, bir insanın iç dünyası ve düşündüğü son şeyler Tanrısı ile kendi arasında bir sır olarak kalmaz mı her zaman? Ama dinle Sonya, sonunda birisi geldi, kendi inançları uğrunda daha önce Sibirya'da acılara katlanmış bir insan evime geldi ve benim görüşlerimi paylaştı. Benim için bir yardımcı ve sevgili bir konuk oldu. Benim iç dünyama güç verdi. Ve sen Sonya, neden, niçin bu adamı bana bırakmak istemiyorsun? Kontes: çünkü o adam seni benden uzaklaştırdı ve ben buna katlanamıyorum. Katlanmama imkan yok. Bu hal beni çıldırtıyor, hasta ediyor. Çünkü çok iyi hissediyorum ki yapılan bütün şeyler bana karşı. Bugün öğleyin onu yine yakaladım. Acele acele bir kağıdı saklamak istiyordu. Sizlerden hiçbiri gözüme bakmaya cesaret edemediniz. Ne o, ne sen, ne de Sasha. Hepiniz de benden bir şeyler saklıyorsunuz. Evet, evet, bana karşı kötü bir şey yaptığınızı biliyorum. Tolstoy: sanırım ki Tanrı beni ölümüme bir adım varken bile bir kötülük yapmaktan korur. Kontes, sinirli: demek bana karşı gizli bir şey yaptığınızı inkar etmiyorsun. Ah, zaten benim önümde başkalarına olduğu gibi yalan söyleyemeyeceğini sen de bilirsin. Tolstoy, çok öfkeli: başkalarının önünde yalan mı söylüyorum? Bunu sen söylüyorsun ha? Kendini tutarak: Tanrı'ya sığınırım ki şu ana kadar hiçbir zaman bile bile yalan söylemek gibi bir günah işlemedim. Bu zayıf kuluna her zaman için bütün gerçeği söylemek nasip olmadı ama yine de sanırım bu yüzden insanlara yalan söylemiş ve insanları aldatmış olmam. Kontes: öyleyse söyle, yaptığınız şeyi söyle bana. Bu mektup neydi? Nasıl bir kağıttı? Haydi bana daha fazla eziyet etme. Tolstoy karısına doğru yürür, çok yumuşak: Sofya Andreyevna, sana eziyet eden ben değilim. Eziyeti sen kendi kendine ediyorsun. Zira beni artık sevmiyorsun. Eğer hala sevmiş olsaydın bana güven duyacaktın. Hatta beni anlayamadığın o işte bile bana güvenecektin. Sofya Andreyevna, yalvarırım sana, hele bir kendi içine bak. 48 yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Belki de bu bir sürü yılların kıyıda köşede kalmış bir anında, varlığının herhangi bir köşesinde bana karşı duyulmuş bir parçacık sevgi bulursun. İşte bu kıvılcımı al. Sana yalvarırım ve çoğalt. Bana karşı çok zaman olduğun gibi seven, güvenen, yumuşak ve uysal bir kadın ol. Zira Sonya, bana karşı şimdiki haline baktıkça zaman zaman korkuyorum. Kontes, üzüntülü ve heyecanlı: nasıl olduğunu bilmiyorum artık. Evet, hakkın var. Çirkin ve kötü huylu oldum. Ama bu hale, bir insan gücünün üstüne çıkmak için kendine ettiğin eziyeti görmeye, bu günaha kim dayanabilirdi ki? Zira Tanrı'yı böylece taciz etmek ve bizim olmayan bir gerçeği aramak alçak gönüllülük değil, bir kendini beğenmişlik, bir gurur eseridir ve günahtır. Önceleri her şey iyi ve açıktı. Öteki insanlar gibi temiz yaşıyorduk. Kendi işlerimiz vardı. Çocuklar büyümekteydi, mutlu günler geçiriyorduk. Ama birdenbire tam 30 yıl önce bu olay, seni ve hepimizi mutsuz eden bu inanç, bu müthiş çılgınlık oluverdi. Eğer ben bugün bütün dünya tarafından en büyük sanatçımız diye sevilen senin soba temizlediğini, eski çizmeler tamir ettiğini ve su taşıdığını daha hala anlayamıyorsam elimden ne gelir? Hayır, hayır, o apaçık, o çalışkan ve hesaplı, sessiz ve sade yaşayışımızın öteki insanlar için ne diye birdenbire bir günah olduğuna hala akıl erdiremiyorum. Hayır, bunu anlayamıyorum, anlayamıyorum, bunu anlayamıyorum. Tolstoy çok yumuşak. Bak Sonya, ben de tam bunu söylemek istemiştim sana. Orada aklımızın ermediği o noktada sevgimizin verdiği güce dayanarak güven duymalıyız. Bu insanlarla olduğu kadar Tanrı ile de böyledir. Sanır mısın ki ben adaleti bildiğim iddiasındayım? Sen de Sonya böyle davran ve beni anlayamadığın noktalarda hiç olmazsa benim hatırım için adalete inan. Böylece her şey düzelecek. Kontes sinirli ve sabırsız. Ama sonra bana her şeyi söyleyeceksin. Bugün yapmış olduğunuz bütün şeyleri bana söyleyeceksiniz, değil mi? Tolstoy çok sakin. Sana her şeyi söyleyeceğim. Bir avuç içi kadar bile kalmamış olan şu ömrümde artık hiçbir şey saklamak ve hiçbir gizli iş yapmak niyetinde değilim. Sadece Seryoşka ve Andrei'nin gelmesini bekliyorum. Sonra önünüze geleceğim ve bugünlerde kararlaştırmış olduğum şeyi olduğu gibi anlatacağım. Ama bu kısa süreyi ver bana Sonya. Güvensizliği bırak ve arkamda dolaşma. Bu benim bir tek ve en içten ricamdır. Onu yerine getirmek ister misin, Sofya Andreyevna? Kontes: Evet, evet, şüphesiz, elbette. Tolstoy: Teşekkür ederim. Görüyorsun ya, açık yüreklilik ve güvenmekle her şey nasıl kolaylaşıyor. Birbirimizle dostça ve sakin sakin konuşmamız ne iyi. Sonya, kalbime yine sıcaklık doldurdun. Zira odaya girdiğinde yüzün güvensizlikten kararmıştı. Tedirgin ve kin dolu bu yüz bana öyle uzak ve öyle yabancıydı ki. Onun arkasında bir zamanların Sonya'sını tanıyamadım. Şu anda ise anın yine parlıyor ve senin gözlerini Sofya Andreyevna, bana karşı iyilik ve sevgi dolu o genç kız gözlerini yine buluyorum. Ama şimdi haydi sevgili, geç oldu, dinlen. Bütün kalbimle sana teşekkür ederim. Kontesi alnından öper. Kontes gider ve kapıdan tam çıkarken heyecanla arkasına dönüp bir daha bakar. Kontes: Ama bana her şeyi söyleyeceksin, değil mi? Tolstoy hep aynı rahatlıkla: Her şeyi Sonya, sen de sözünü unutma. Kontes yazı masasının üstüne doğru sinirli sinirli baktıktan sonra uzaklaşır. Tolstoy uzun süre aşağı yukarı dolaşır, sonra yazı masasına oturur ve ana defterine birkaç şey yazar. Bir süre sonra ayağa kalkar, aşağı yukarı dolaşır, yine yazıhaneye döner ve ana defterinin yapraklarını düşünceli düşünceli çevirir, alçak sesle okur. Sofya Andreyevna'ya karşı mümkün olduğu kadar sakin ve kendime hakim davranmaya çalışıyorum. Böylece amacıma ulaşacağımı, yani onu yatıştırmayı az çok başaracağımı umuyorum. Onu iyilik ve sevgiyle yola getirme imkanını bugün ilk defa buldum. Ah, eğer... Ana defterini bırakır, içini çeker, yandaki odaya gider ve ışığı yakar. Sonra yine döner, ayağındaki ağır köylü kunduralarını ve ceketini güçlükle çıkarır. Daha sonra ışığı söndürür, bir iş gömleği ve bir pantolonla kalınca yandaki yatak odasına gider. Bir süre odada tam bir sessizlik ve karanlık ağır basar. Hiçbir hareket olmaz. Tek bir insan soluğu duyulmaz. Ama birden adeta bir hırsız dikkatiyle çalışma odasının kapısı açılır. Odanın göz gözü görmeyen karanlığı içinde birisi yalın ayak ve el yordamıyla ilerler. Elindeki fenerden çıkan incecik bir ışık demeti döşemeye vurur. Gelen kontestir. Korka korka çevresine bakınır. Yatak odasının kapısına kulağına koyup içeriği dinler ve rahatlamış bir tavırla yazı masasına doğru usulca sokulur. Fenerden çıkan ışık ancak yazı masasının çevresini aydınlatmaktadır. Oda yine eskisi gibi kapkaranlık. Yalnız titrek elleri görünmekte olan kontes önce anı defterini yakalar ve sinirli sinirli okumaya başlar. Daha sonra yazıhanenin gözlerini birbiri arkasından açar. Bir şeyler bulabilmek hırsı ile. Ne var ne yok alt üst etmeye devam eder. Sonunda ani bir davranışla feneri yine eline alır ve etrafı yoklaya yoklaya çıkar. Yüzünün hatları uykuda dolaşan bir insanınki kadar üzgün ve perişandır. Kapının arkasından kapanmasıyla yandaki kapının açılması ve Tolstoy'un görünmesi bir olur. Elinde bir mum olduğu halde adeta ayakta sallanır. Heyecan ihtiyar adamı müthiş sarsmıştır. Zira karısını duymuştur. Kadının arkasından koşar ama kapıya gelip de tokmağı yakalayınca birdenbire durur ve ağır bir hareket yaparak döner. Kesin bir karar vermiş gibi mumu masaya koyar. Bundan sonra yandaki kapıya gider ve çok dikkatli, çok yavaş vurur. Tolstoy, usul sesle. Duşan, Duşan. Duşan'ın sesi yandaki odadan gelir. Siz misiniz Leo Nikolayevich? Tolstoy, yavaş söyle, yavaş söyle Duşan. Haydi gel hemen. Duşan, yandaki odadan gelir. O da yarı giyiniktir. Tolstoy, kızım Alexandra Livovna'yı uyandır. Hemen buraya gelsin. Bu işi yaptıktan sonra derhal ahıra git ve atları koşması için Grigor'a emir ver. Ama bu işi çok sessiz yapsın. Kimseler farkına varmasın. Sen de aynı biçimde sessiz hareket edeceksin. Sakın kundura falan giyme. Hem dikkat et, kapılarda gacır diyor. Buradan uzaklaşmamız gerekti. Hem de bir an bile durmadan. Kaybedecek tek saniyemiz yok. Duşan uzaklaşır. Tolstoy oturur ve kesin kararını vermiş bir tavırla yeniden çizmelerini giyer. Ceketini alır, hızla giyer. Bazı kağıtlar arar ve acele alır. Hareketleri azimli olmakla beraber bazen sinirlidir. Yazı masasına oturarak ana defterine yeni bazı şeyler yazdığı şu sırada bile omuzları titremektedir. Sasha usulca girer. Ne oldu baba? Tolstoy, gidiyorum. Kaçıyorum. Sonunda, en sonunda karar verebildim. Daha yarım saat önce bana yemin etti. Bana güveneceğine yemin etti. Oysa şimdi gecenin üçünde odama girdi, kağıtlarımı karıştırdı. Ama iyi oldu. Böyle olduğu iyi oldu. Onu bu davranışa yönelten kendi isteği değildi. Bir başka istekti. Vakti saati gelince bana bir işaret vermesi için Tanrı'ya ne kadar çok yalvarmıştım. İşte bu isteğim sonunda yerine geldi. Zira ruhumu yapayalnız bırakan bu kadını tek başına bırakmak hakkına şu anda sahibim. Sasha, iyi ama nereye gideceksin baba? Tolstoy, bilmiyorum. Bunu bilmek de istemiyorum. Herhangi bir yerlere gitmek ve içtenliği olmayan bu yaşayıştan kurtulmak istiyorum. Herhangi bir yerlere. Bu yeryüzünde öyle çok yollar, öyle çok sokaklar var ki. İhtiyar bir adamın sükun içinde ölmesi için bir saman yığını ya da yatak elbet herhangi bir yerde bulunur. Sasha, seninle geleceğim. Tolstoy, hayır, sen daha burada kalmalısın ve onu yatıştırmalısın. Mutlak kuduracaktır. Ah, zavallı kadıncık, kim bilir ne kadar acı çekecek. Ona bu acıyı çektiren de benim. Ama başka türlüsü de elimden gelmez artık. Daha fazla dayanamam ki. Yoksa burada boğulacağım. Sen Andrei ve Seryoşka gelinceye kadar burada kalacaksın. Sonra arkamdan gelirsin. Ben Samardino Manastırı'na kız kardeşimin yanına gideceğim. Vedalaşmak için. Zira öyle hissetmekteyim ki artık veda saati gelip çattı. Duşan girer. Araba hazır. Tolstoy. O halde sen de hazırlan Duşan. Bak şu birkaç parça kağıdı da yanında gizle. Sasha. Ama baba, kürk giymelisin. Gece öyle acı soğuk ki. Dur, ben sana sıcak sıcak birkaç elbise de hazırlayayım. Tolstoy. Hayır, hayır. Bir şey istemiyorum artık. Tanrım, artık tereddüdüm yeter. Bir an bile beklemek istemiyorum. 26 yıldır hep bu anı, bu işareti bekliyorum. Çabuk ol Duşan. Yolumuzdan alıkoyan ve engel olan bir şey çıkar belki. Haydi kağıtları, anı defterini ve kalemi al. Sasha. İyi ama yol paranız yok. Şimdi getireyim. Tolstoy. Hayır, artık metelik istemiyorum. Tek bir kuruşa bile parmaklarımı dokundurmak istemiyorum. İstasyondakiler beni tanırlar. Elbet bilet de verirler. Bundan ötesi Allah kerim. Duşan, bitir şu hazırlığı. Sasha'ya. Sen de şu mektubu al ve anana ver. Beni bağışlaması için yazdığım veda mektubu. Sonra da bana bu olayı onun nasıl karşıladığını yaz. Sasha. Ama bunu nasıl yapabileceğim baba? Nasıl yazacağım? Eğer mektubun üzerine senin adını yazacak olursam bulunduğun yer hemen ortaya çıkacak ve arkanı bırakmayacaklar. Sahte bir at kullanman gerekiyor. Tolstoy. Evet. Hep yalan, hala yalan dolan. durmadan yalan söylemek, bu gizli kapaklı dolaplarla insanlıktan uzaklaşmayı sürdürmek. Evet, fakat hakkım var kızım. Gel artık duşan. Sen nasıl istersen Sasha. Peki hangi adı kullanayım? Sasha bir an düşünür. Ben yazacağım bütün mektupları Frolova diye imzalarım. Sen de T. Nikolayevich adını kullanırsın. Tolstoy aceleden her yanı durmadan titrer. T. Nikolayevich. Ala ala. Haydi hoşça kal. Kucaklar. Demek benim adım T. Nikolayevich olacak. Bir yalan daha, bir dolan daha. İnşallah bu yalanım insanlara karşı söylediğim son yalan olur. Hızla çıkar. Üçüncü sahne. Üç gün sonra 31 Ekim 1910 Astapovo istasyonunun bekleme salonu. Sağdaki büyük camlı kapıdan perona çıkılır. Soldaki daha ufakça bir kapıda istasyon şefi Ivan Ivanovich Osoling'in oturduğu odaya gider. Bekleme salonunun tahta sıraları üstünde ve bir masanın etrafında birkaç yolcu oturmakta ve Danlow'dan gelecek ekspresi beklemektedir. Örtülere sarılmış köylü kadınlar uyuklamakta, gocuklar giymiş birkaç küçük tüccarlardan başka büyük şehirliye benzeyen birkaç kişi. Herhalde ya memur ya da tüccar olacaklar. Birinci yolcu. Gazete okur, birden yüksek sesle okumaya başlar. Aferin ihtiyara, böyle şeyleri ondan kimse beklemiyordu artık. İkinci yolcu. Ne olmuş? Birinci yolcu. Leo Tolstoy evinden kaçmış, nerede olduğunu kimse bilmiyor. Geceleyin uyanmış, çizmelerini ve kürkünü giymiş ve öylece hiçbir şey almadan, vedalaşmadan savuşuvermiş. Hekimi Dušan Petrovic'den başka kimse yokmuş beraberinde. İkinci yolcu. Demek ihtiyar kontesi de yüzüstü bıraktı. Sofya Andreyevna için hiç de hoş değil. Tolstoy 83'ünde olmalı. Bunu kim beklerdi ondan? İhtiyar ne yana gitmiş diyordun? Birinci yolcu. Ev halkı ile gazetecilerin merak ettiği de bu ya. Şimdi dünyanın dört bir yanına telgraf yağdırıyorlar. Kimisi ihtiyarı Bulgar sınırında görmüş olduğunu söylüyor. Bir başkası da Sibirya'dan dem vuruyor. Ama işin gerçek yönünü bilen tek kişi yok. İhtiyar mükemmel bir iş yaptı. Üçüncü yolcu. Genç bir öğrenci. Ne dediniz bakayım? Leo Tolstoy dün evinden mi kaçmış? Rica ederim gazeteyi bana verin de kendim okuyayım. Gazeteye şöyle bir bakar. Oh, çok iyi, çok iyi. İhtiyar sonunda kendini toparladı. Birinci yolcu. Neden iyiymiş? Üçüncü yolcu. Zira sürdürdüğü hayat, söylediği sözlere bakınca onun için utanç vericiydi. Onu kontrolü oynamaya uzun süre zorladılar ve yaltaklanıp okşayarak da sesini boğdular. Leo Tolstoy bütün kalbiyle insanlara seslenebilir artık ve inşallah onun sayesinde burada, bu Rusya'da halka yapılan şeyleri dünya öğrenmiş olur. Evet, evet, iyi oldu. Bu kutsal adamın sonunda kendini kurtarabilmiş bulunması Rusya için hayırlı olacaktır. İkinci yolcu. Ama bütün bunlar belki de asla doğru değildir. Belki de dinleyen var mı diye bakınır ve fısıldar gibi bir sesle devam eder. Bunu gazetelere mahsus yazdırdılar. Herkesi şaşırtmak için. Gerçekte ise yakalayıp ortadan kaldırdılar. Birinci yolcu. Leo Tolstoy'u ortadan kaldırmakta kimin çıkarı olurdu? İkinci yolcu. Hepsinin. Yollarına çıktığı engel olduğu herkesin. Evet, hepsinin. Sinot, polis, ordu, sözün kısası ondan korkan hepsinin bu işte çıkarı var. Hem şimdiye kadar böyle birkaç kişi daha ortadan kayboldu. Sonradan yabancı memlekete gitmiş dediler. Ama yabancı memleket deyimiyle ne demek istediklerini biz anlarız. Birinci öğrenci yine alçak sesle, bu dediğiniz olabilir. Üçüncü yolcu, hayır, artık bu kadarını göze alamazlar. Bu bir tek adam, sadece sözleriyle bile onların hepsinden kuvvetlidir. Hayır, hayır, buna cesaret edemezler. Zira yumruklarımızla onu ortaya çıkaracağımızı bilirler. Birinci yolcu acele, aman dikkat, Kiril Grigorovich geliyor. Gazeteyi çabuk kaldırın. Camlı kapının arkasındaki istasyon tarafından gelen polis müdürü Kiril Grigorovich görünür. Resmi üniformasını giymiştir. İstasyon şefinin odasına doğru gider, kapıya vurur. Ivan Ivanovich Osoling, istasyon şefi başında hizmet kasketi olduğu halde odasından çıkar. Ah, siz miydiniz Kiril Ivanovich? Polis müdürü. Sizinle hemen görüşmemiz gerekti. Karınız odada mı? İstasyon şefi. Evet. Polis müdürü. O halde burada görüşelim. Yolculara döner sert ve emreden bir sesle. Danlov'dan gelecek olan ekspres neredeyse istasyona varacak. Lütfen bekleme salonunu boşaltıp dışarıya çıkın. Yolcuların hepsi de ayağa kalkar ve acele acele çıkarlar. Polis müdürü istasyon şefine. Önemli şifre telgraflar geldi şu anda. Kaçış olayı sırasında Leo Tolstoy'un önceki gün Samardino Manastırı'ndaki kız kardeşinin yanına uğradığı öğrenildi. Bazı ipuçlarına göre Tolstoy'un yolculuğunu sürdüreceği anlaşılıyor. Bunun için dünden beri Samardino'dan kalkan trenlere hangi yöne giderlerse gitsinler polis memurları binmekte. İstasyon şefi. Fakat bütün bunların neden gerektiğini bana açıklasanız Aziz Kiril Gregorovich. Leo Tolstoy fesat karıştırıcılardan biri değil ki. Biz onunla övünebiliriz ancak bu büyük adam memleketi için bir hazinedir. Polis müdürü. Ama bütün o ihtilalci sürülerinden fazla tedirgin ve tehlike yaratıyor. Hem zaten bana ne? Benim görevim bütün trenleri gözden geçirmek. Yalnız Moskova'dakiler bu gözetlemeyi hiç belli etmeden yapmamızı istiyorlar. İşte bu yüzden Ivan Ivanoviç, dışarıya çıkıp da treni siz bekleyin. Benim yerime. Zira üniformamdan beni hemen tanıyacaklar. Tren istasyona varır varmaz içinden bir sivil polis inecek ve yolda gözüne çarpanları bildirecek. Ben de bunları derhal üst makama ileteceğim. İstasyon şefi. Emriniz böylece yerine getirilecek. 4. kaset 2. yüzün sonu.